Ayrım 20.
Şehname'nin efsane kahramanı Rüstem, kayıp atının peşinden uzak ülkelere gittiğinde, sadağının üzerinde efsane devi harika kılıcıyla ikiye böldüğünde, akan kanların içinde misafir kaldığı şahın güzel kızıyla geceyi sevişerek geçirdiğinde, yorganın kıvrımları arasındaydım. Her yerdeydim ve her yerdeydim. Tur kardeşi İriç'in kafasını kalleşçe keserken, rüyalar kadar güzel efsane ordular bozkırda birbirlerine girerken ve İskender'in başına güneş geçtiği için güzel burnundan hiç durmadan akan kanı ışıl ışıl ışıldarken ben oradaydım. Haftanın her bir günü ayrı renk bir kubbenin altında ayrı bir iklimden gelen harika bir güzelle geceyi geçirip onun anlattığı hikayeyi dinleyen Sasani Şahı Behram Gür'ün salı günü ziyaret ettiği ve resminden aşık olduğu güzelin elbisesinde ve Şirin'in resmine bakarak aşık olduğu Hüsrev'in tacından kaftanına bütün kıyafetindeydim. Kaleleri kuşatan orduların bayraklarında, ziyafet sofralarının örtülerinde, padişahların ayaklarını öpen elçilerin kadife kaftanlarında, çocukların hikayelerine bayıldığı kılıcın resmedildiği yerdeydim. Hindistan ve Buhara'dan gelen tok kağıtların üzerine güzel gözlü çırakların, usta nakkaşların bakışları altında narin fırçalarla sürülüp, uşak halılarını, duvar işlemelerini, boynu bükük güzel kadınların pencere aralığından sokağı seyrederken giydikleri gömlekleri, dövüşe tutuşan horozların ibiklerini, efsane ülkelerin efsane meyveleriyle narlarını, şeytanın ağzını, çerçevelerin içindeki ince çizgiyi, çadırların kıvrım kıvrım işlemelerini, nakkaşın kendi keyfi için yaptığı çıplak gözle ancak görülür çiçekleri, şekerden yapılmış kuş heykellerinin vişneden gözlerini, çobanların çoraplarını, efsanelerden çıkma şafakları ve binlerce, on binlerce savaşçının, şahın, aşığın cesedini ve yaralarını gösterdim. Kanın çiçekler gibi açtığı savaş meclislerine güzel oğlanlar ve şairler kırda şarap içip müzik dinlerken en usta şairin kaftanına, meleklerin kanatlarına, kadınların dudaklarına, ölülerin yaraları ve kanlar içindeki kesik kafalarına sürülmeyi severim. Duyuyorum sorduğunuzu. Nedir bir renk olmak? Renk, gözün dokunuşu, sağırların müziği, karanlıkta bir kelimedir. On binlerce yıldır kitaptan kitaba, eşyadan eşyaya, rüzgarın uğultusu gibi ruhların konuştuklarını dinlediğim için benim dokunuşumun meleklerin dokunuşuna benzediğini söyleyeyim. Bir yanım burada gözlerinize sesleniyor. O benim ağır yanım. Bir yanım havada bakışlarınızla kanatlanıyor. O benim hafif yanım. Kırmızı olmaktan ne de mutluyum. İçim yanıyor, kuvvetliyim. Fark edildiğimi biliyorum. Bana karşı koyamadığınızda. Saklanmam. Benim için incelik, zayıflık ya da güçsüzlük de değil. Kararlılık ve iradeyle gerçekleşir ancak. Kendimi ortaya koyarım. Başka renklerden, gölgelerden, kalabalıktan ya da yalnızlıktan korkmam. Ne de güzeldir beni bekleyen bir yüzeyi kendi muzaffer ateşimle doldurmak. Benim yayıldığım yerde gözler parıldar, tutkular kuvvetlenir, kaşlar kalkar, yürekler hızlanır. Bakın bana, ne kadar güzel şey yaşamak. Seyredin beni, ne güzeldir görmek. Yaşamak görmektir. Her yerde görünürüm. Hayat benimle başlar, her şey bana döner, inanın bana. Susun da dinleyin nasıl da böyle harika bir kırmızı olduğumu. Boyadan anlar Üstad Nakkaş, Hindistan'ın en sıcak yerinden gelen en iyi kırmızı böceğinin kurusunu kendi havanında el ceziyle döve döve iyice toz edip, bunun 5 dirhemini ve 1 dirhem çöven ve yarım dirhemde lotor hazır etti. 3 okka suyu tencereye koyup çöveni içine atıp kaynattı. Sonra lotoru suya koydu, güzelce karıştırdı. Bir güzel kahve içecek zaman kadar kaynattı. O kahveyi içerken ben de az sonra doğacak çocuk gibi sabırsızlanıyordum. Kahve aklını açıp gözlerini cin gibi yapınca kırmızı tozunu tencereye attı. Bu iş için kullandığı ince ve temiz çubuklardan biriyle güzelce karıştırdı. Şimdi gerçek bir kırmızı olacaktım. Ama kıvamım o kadar önemlidir ki suyun hem boş yere kaynamaması lazım hem de tabii biraz da kaynaması lazım. Çubuğun ucuyla bir parça sudan alıp baş parmağının, öteki parmaklar katiyen olmaz, tırnağına sürdü. Oh, ne güzelmiş kırmızı olmak. Tırnağını kırmızıya boyadım. Tırnağın kenarına su gibi akmadım. Kıvamım iyiydi ama tortularım vardı. Tencereyi ocaktan indirdi. Beni tertemiz bir kumaştan geçirip süzdü. Daha da saf oldum. Sonra ateşe koydu, iki kere daha kaynatıp köpürttü beni. Azıcık dövülmüş şap koydu. Soğumaya bıraktı. Birkaç gün geçti, orada tencerenin içinde hiçbir şeye karışmadan durdum. İçimden bütün sayfalara, her yere, her şeye sürülmek geçerken öylece durmak kalbimi kırıyordu. Bu sessizlikte düşündüm kırmızı olmak nedir diye. Bir keresinde bir acem şehrinde kör bir nakkaşın ezberden çizdiği at resmindeki eğerin örtüsünün işlemelerine bir çırağın fırçasıyla sürülürken iki üstad kör nakkaşın aralarında tartıştıklarını işitmiştim. Bütün nakış hayatımız boyunca şek ve inançla çalıştığımız için sonunda tabii ki kör olan bizler kırmızının nasıl bir renk, nasıl bir his olduğunu biliyoruz, hatırlıyoruz dedi atı ezberden çizmiş olanı. Ama ya anadan doğma kör olsaydık, güzel çırağımızın sürmekte olduğu bu kırmızıyı nasıl anlayacaktık? Güzel bir mesele, dedi öbürü. Ama renkler anlaşılmaz, hissedilir. Kırmızının hissini hiç görmemiş olanı anlatın üstadım. Parmağınızın ucuyla dokunsaydık, demirle bakır arasında olurdu. Avucumuzun içine alsaydık, yakardı. Tatsaydık, tuzlu bir et gibi tok olurdu. Ağzımıza alsaydık, doldururdu. Koklasaydık at gibi kokardı. Çiçek gibi koksaydı papatyaya benzerdi. Kırmızı güle değil. O zamanlar 110 yıl önce Frank nakşı şahların özendiği gerçek bir tehdit olmadığı ve efsane büyük üstadlar kendi usullerine Allah'a inanır gibi inandıkları için Frank üstadlarının en sıradan kılıç yarasında ya da en bayağı çuhada bile kırmızının çeşit çeşit ara rengini kullanmalarını bir çeşit şerefsizlik ve acemilik olarak görüp gülüp geçtiler. Ancak acemi, kararsız ve iradesiz nakkaş bir kaftanının kırmızısı için farklı kırmızılar kullanır dediler. Gölge bahane olamaz. Zaten tek bir kırmızı vardır ve yalnızca ona inanılır. Bu kırmızının anlamı nedir diye yine sordu atı ezberden çizmiş kör nakkaş. Renklerin anlamı orada karşımızda olmaları ve onları görmemizdir dedi öteki. Görmeyeni kırmızı anlatılmaz. Münkirler, zındıklar, inançsızlar da Allah'ı inkar etmek için onun gözükmediğini söylerler dedi atı çizen kör nakkaş. Renklerin anlamı orada karşımızda olmaları ve onları görmemizdir dedi öteki. Görmeyeni kırmızı anlatılamaz. Münkirler, zındıklar, inançsızlar da Allah'ı inkar etmek için onun gözükmediğini söylerler, dedi atı çizen kör nakkaş. Oysa o görene gözükür, dedi öteki usta. Kur'an-ı Kerim bu yüzden görenle görmeyenin hiçbir olmayacağını söyler. Güzel çırak atın eğrinin üzerine beni yavaş yavaş sürmüştü. Güzel bir nakşın siyah beyazına kendi doluluğum, gücüm ve canlılığımı yerleştirmek öyle hoş bir duygudur ki, kedi kılından fırça beni kağıda yayarken sevinçten gıdıklanırım. Böylece ben renklendirdikçe sanki aleme ol derim ve alem benim kan rengimden olur. Görmeyen inkar eder ama her yerde ben varım. 32. Ben Şeküre. Sabah çocuklar uyanmadan önce yataktan çıktım. Karaya asılmış Yahudinin evine hemen gelmesini bildiren küçük bir mektup yazdım. Ve Hayriye'nin eline sıkıştırdım ki koşa koşa Ester'e yetiştirsin. Hayriye mektubu alırken başımıza gelebilecek olanların korkusuyla daha bir pervasızca baktıysa da benim gözlerimin içine ben de artık korkacak bir babam olmadığı için yeni edinilmiş bir pervasızlıkla onun gözlerinin içine baktım. Bu da bundan sonra aramızdaki adabın ve kuralların ne renk olacağını belirlemiş oldu. Son 2 yıl boyunca Hayriye babamdan çocuk sahibi olur da cari olduğunu unutup hanımlık taslar diye endişelendiğimi şimdi size itiraf edeyim. Çocuklar uyanmadan zavallı babamı ziyaret ettim ve taş kesilmiş ama tuhaf bir şekilde yumuşaklığını kaybetmemiş elini saygıyla öptüm. Babamın ayakkabılarını, kavuğunu, mor feracesini sakladım ve çocuklar uyanınca onlara dedelerinin iyileştiğini, erkenden Mustafa Paşa'ya gittiğini söyledim. Hayriye sabah gezintisinden geri gelip kahvaltı için sofrayı sererken turunç reçelinin yenebilecek bir yanının da ortasına yerleştirirken ben Ester'in şimdi karının kapısını çalmakta olduğunu düşünüyordum. kar dinmiş, güneş çıkmıştı. Asılmış Yahudi'nin bahçesine girdiğimde de aynı şeyi gördüm. Saçaklardan, pencerenin kenarlarından sarkan buzlar hızla küçülüyor, küf ve çürümüş yaprak kokan bahçe güneşi istekle alıyordu. Karayı dün akşam, haftalar önceymiş gibi uzak geliyordu bana, onu ilk gördüğüm yerde beni bekler buldum. Peçemi kaldırdım ve dedim ki, sevin, sevinmek gelirse içinden eğer, artık aramızda babamın itirazlarına, karşı çıkmalarına, kuşkularına yer yok. Dün gece sen beni burada şerefsizce sıkıştırmaya çalışırken birisi, iblisin teki, boş evimize girmiş ve babamı öldürmüş. Karının tepkisinden çok benim niye böyle yukarıdan bakan ve içtenlikle biraz uzak bir eda ile konuştuğumu merak ediyorsunuzdur. Cevabını ben de tam bilmiyorum. Belki ağlarım ve kara bana sarılır ve ona sandığımdan daha hızlı yaklaşırım diyedir. Evimizi didik didik etmiş, pek çok şeyi kırmış, belli ki öfke ve nefretle hareket etmiş. İşini bitirdiğini, bundan sonra bu iblisin köşesinde huzurla oturacağını sanmıyorum hiç. Babamın kitabının son resmini çalmış. Beni, bizleri, babamın kitabını ondan korumanı istiyorum. Ama bizi hangi sıfatla, hangi yakınlıktan koruyacaksın? İşte şimdi mesele bu. Bir şey söylemek için bir hamle yapacaktı. Ama bakışlarımla sanki bunu hep yaparmışım gibi kolayca susturdum onu. Babam öldükten sonra kadı gözünde benim velim kocam, kocamın ailesidir. Babam ölmeden önce bile böyleydi. Çünkü kadıya göre kocam sağdır. Kocamın kardeşi ağabeyinin yokluğunda benden istifade etmeye kalkıştığı ve bu edepsizlik ve beceriksizlik kayınpederimi tereddütte bıraktığı için babamın yanına dul düşmeden de dönebilmiştim. Şimdi babam öldüğüne bir erkek kardeşim dahi olmadığına göre büsbütün sahipsizim demektir. Ya da sahibim hiç şüphesiz kocamın kardeşi ve kayınpederimdir. Onların zaten beni evlerine geri getirmek için harekete geçtiklerini, babamı zorlamak üzere olduklarını, beni tehditle sıkıştırmaya karar verdiklerini biliyorsun. Babamın öldüğü duyulur duyulmaz beni eve götürmek için hemen harekete geçeceklerdir. O eve geri dönmek istemediğim için babamın öldürüldüğünü saklıyorum. Belki de boşuna saklıyorumdur. Çünkü bunu onlar da yaptırmış olabilirler. Asılmış Yahudinin kırık kepenkleri ve yırtık pencereleri arasında içeri zarat kuzmesi odanın yıllanmış tozunu aydınlatarak kara ile aramıza tam bu anda girdi. Babamın öldürüldüğünü yalnız bu sebepten saklamıyorum dedim. Gözlerimi karının aşktan çok dikkatle bakmalarına sevindiğim gözlerine dikerek. Babam öldürüldüğünde nerede olduğumu kanıtlayamamaktan korkuyorum. Hayriye'nin tanıklığının hiç değeri olmasa da aleyhime benim değilse de babamın kitabının aleyhine döndürülen dolapların parçası olmasından korkuyorum. Elle tutulur bir velim, bir sahibim kalmamışken babamın öldürüldüğünü ilan etmemin cinayeti kadıya kabul ettirmek bakımından ilk başta bir kolaylık yaratsa da daha sonraları sırf demin saydığım nedenlerden mesela Hayriye babamın seninle evlenmemi istemediğini biliyor olabilir. Başıma bela olacağını çok iyi tahmin edebiliyorum. Baban benimle evlenmeni istemiyor muydu diye sordu kara. İstemiyordu. Çünkü bildiğin gibi senin beni alıp ondan uzağa götürmenden korkuyordu. Şimdi sen artık babama bu kötülüğü yapamayacağına göre bu durumda bizim evlenmemize zavallı babacığımın da hiçbir şekilde itirazı olmazdı. Senin bir itirazın var mı? Yok güzelim. İyi. Benim velimin de senden hiçbir para ve altın talebi de yoktur. Kendi adıma kendi nikah şartlarımı konuşmak gibi bir edepsizlik ettiğim için af dilerim. Ama tafsilatına ne yazık ki hemen şimdi girmek zorunda olduğum bazı nikah şartlarım da vardır. Uzun bir süre sustuğum için evet dedi kara geciktiği için özür dileyen bir havayla. Birincisi diye başladım. Bana tahammül edilemeyecek kadar kötü davranırsan ya da üzerime bir başkasıyla evlenirsen beni nafakayla boşamış sayılacağına dair iki şahit önünde yemin edeceksin. İkincisi, sebepli sebepsiz 6 aydan fazla evini terk eder ve geri dönmezsen benim boş sayılacağıma ve bana nafaka bağlanacağına dair iki şahit önünde yemin edeceksin. Üçüncüsü, evlendikten sonra tabii ki evime taşınacaksın ama babamı katleden alçak bulununcaya ya da sen buluncaya Ona kendi elimle işkence etmek isterim ve padişahımızın kitabı senin hüner ve gayretinle bitirilip ona şerefle teslim edilinceye kadar benimle aynı yatağı paylaşmayacaksın. Dördüncüsü, o yatağı benimle paylaşan oğullarıma onlar senin oğullarınmış gibi sevgi duyacaksın. Peki.
İyi.
Önümüzdeki bütün engeller bu hızla ortadan kalkarsa dünya evine çok yakında gireceğiz demektir.
Dünya evine evet ama aynı yatağa değil.
Her şeyin başı evlilik dedim. Önce onu halledelim. Aşk evlilikten sonra gelir, unutma. Evlenmeden önce alevlenen aşk yangını evlilikle söner ve geriye boş ve kederli bir yangın yeri kalır. Evlendikten sonra duyulan aşk da biter elbette. Ama onun yerine mutluluk alır. Buna rağmen bazı aceleci budalalar evlenmeden önce aşık olup yana yana bütün aşkı tüketirler. Niye? Çünkü hayatta en büyük amacı aşk sanırlar.
Nedir doğrusu?
Doğrusu mutluluktur. Aşk da, evlilik de onu elde etmeye yarar. Bir koca, bir ev, çocuklar, bir kitap. Benim bu kocası kayıp, babası mevta olmuş halimin bile senin o kupkuru yalnızlığından iyi olduğunu görmüyor musun? Bütün gün gülüşerek, dövüşerek seviştiğim oğullarım olmasa ölürüm. Sen benim bu halime özendiğin, hatta geceyi benimle aynı yatakta olmasa bile babamın cesediyle ve çocuklarımın kalabalığıyla aynı çatı altında geçirmeye için için can attığın için şimdi diyeceklerimi can kulağıyla dinleyeceksin.
Dinliyorum.
Boşanabilmem için çeşit çeşit yollar var. Yalancı şahitler, sefere çıkmadan önce kocamın beni şartla boşadığına tanıklık edip, mesela 2 yılda seferden dönmezsem karım boş olsun diye yemin etmiştir diye yalan yere yemin edebilirler. Ya da daha doğrudan kocamın cesedini savaş meydanında gördüklerini, renkleri ve ayrıntılarına girerek yemin edebilirler. Ama evdeki cesedi ve kayınpederimle kayınbiraderimin itirazlarını göz önüne alırsan, bu yalancı tanıklar çok çürük yollar ve akıllı, tedbirli kadılar da korkup razı olmazlar. Kocamın beni nafakasız bırakıp 4 yıldır seferden dönmemesine bakarak mezhebi bizler gibi hanefi olan kadılar da boşayamaz beni. Ama Üsküdar kadısı benim durumumda olan ve acem savaşları yüzünden sayıları her gün artan kadınların boşanmasına imkan vermek için Padişahımız Hazretlerinin ve Şeyhülislam'ın göz yummasıyla arada bir yerini mezhebi Şafii olan naibine bırakıyor. O da bizleri şakur şukur boşayıp nafaka bağlıyormuş. Şimdi eğer benim durumuma dürüstçe tanıklık edecek 2 adam bulup onlara hemen biraz para verip birlikte Üsküdar'a geçip kadıyı ayarlayıp beni boşatmak için yerini naibinin almasını sağlayıp bu şahitlerle beni boşatır bir de kadı defterine boşanmanın kaydını yaptırıp bu yolda bir kağıt bir hüccette hemen alır ve boşanmamın hemen ardından hiç beklemeden evlenmemin de caiz olduğunu yine başka bir kağıtla sağlama bağlarsan ve bütün bunları bu öğleden sonraya kadar yapıp bu yakaya geçersen akşamüstü bizi hemen nikahlayacak bir imam bulmak hiç zor olmayacağına göre bu gece benim kocam olarak benimle ve çocuklarımla aynı çatı altında kalabilir. Böylece bizleri o iblisin korkusuyla geceyi tir tir titreyip evin tıkırtılarını dinleyerek geçirmekten sabah da babamın vefatını duyurduğumuzda beni ele güne karşı sahipsiz zavallı kadın durumuna düşmekten kurtarırsın.
Evet dedi kara iyimserlikle ve biraz da çocuksulukla.
Evet. Seni alıyorum.
Kara ile yukarıdan bakan ve içtenlikten uzak bir dille niye konuştuğumu bilmediğimi söylemiştim ya demin. Şimdi biliyorum. Kendimin bile gerçekleşebileceklerine zor inanabildiğim şeyleri, küçükken sersemliğini bildiğim karayı ancak bu eda ile ikna edebileceğimi seziyormuşum meğer. Boşanmamın ve akşamüstü inşallah kıyılacak nikahımızın geçersiz olduğunu iddia edecek olanlara, babamın kitabı bitmesin diye kötülükler edeceklere, düşmanlarımıza karşı yapmamız gereken pek çok şey var. Ama zaten şimdi benimkinden de karışık olan aklını daha karıştırmayayım.
Aklım hiç karışık değil, dedi Kara. Çünkü bunlar benim akıllarım değil, yıllarca babamla konuşa konuşa ondan öğrendiğim şeylerdir, dedim. Hepsini benim kadın aklımdan çıkma sanmasın ve dediklerime inansın diye. Beni çok zeki bulup bunu yüzüme söyleyebilecek erkeklerin hepsinin söyledikleri şeyi söyledi Kara.
Çok güzelsin.
Evet dedim. Zekamın övülmesi çok hoşuma gider. Ben küçükken babam da çok yapardı bunu. Ama ben gelişip serpildikten sonra babam benim zekamı övmeyi bıraktı diyecektim ki ağlamaya başladım. Ağlarken sanki kendi içimden çıkıp benden ayrılmış başka bir kadın oluyordum. Ve bir kitabın sayfasındaki acıklı bir resme bakarak dertlenen okur gibi kendi hayatımı dışarıdan görüyor ve kendime acıyordum. İnsanın kendi dertlerini başkalarının derdiymiş gibi gözyaşı dökmesinde öyle saf bir yan var ki kara bana sarıldığında içimize iyilik yayıldı. Ama bu sefer de biz birbirimize sarıldığımızda iyilik aramızda kalıyor, çevremizdeki düşmanların alemine varamıyordu hiç.
33. Benim adım Kara. Dul, yetim ve mahzun Şeküre'm tüy gibi adımlarla çıkıp gidince, ondan bana geçen bir badem kokusu ve evlilik hayalleriyle asılmış Yahudi'nin evinin sessizliği içinde kala kaldım. Kafam karmakarışıktı ama bana neredeyse acı vererek hızla çalışıyordu da. Eniştemin ölümüne bile yeterince üzülemeden koşar adım ben de evime döndüm. Bir yandan Şeküre beni aldatıyor. Beni büyük bir kumpasın parçası olarak kullanıyor diyen bir kuşku kurdu içimi yiyor. Bir yandan da mutlu evlilik hayalleri gözümün önünden hiç gitmiyordu. Evde sabahın bu vaktinde nereye gidip nereden döndüğümü çıkarmak için beni kapı eşiğinde sorguya çeken ev sahibem karıya laf yetiştirdikten sonra odamda şiltemin içine gömdüğüm kemerimin astarı içinden 22 tane Venedik altını çıkarıp titreyen parmaklarla keseme koydum. Tekrar sokaklara döndüğümde Şeküre'nin nemli, kederli, kara gözlerinin aklımdan bütün gün hiç çıkmayacağını hemen anladım. Önce Venedik aslanlarının peşini sürekli gülümseyen bir Yahudi sarrafa bozdurdum. Sonra adını sevemediğim için şimdiye kadar size söyleyemediğim mahalleye, şimdi söyleyeyim, Yakutlar, ölü eniştemin ve Şeküre'nin çocuklarıyla beni beklediği evin sokaklarına düşünceler içinde döndüm. Sokaklarda koşar gibi yürürken yüksek bir çınar ağacı, eniştemin öldüğü gün harika evlilik hayalleri ve tasarılarıyla eteklerim zil çalarak yürüdüğüm için beni aşağı gördü. Derken buzlar eridiği için tıslaya tıslaya akan mahalle çeşmesi aldırma dedi bana. İşlerini ayarla ve mutlu olmaya bak. Tamam da diye aklımı tırmıkladı diye sonra bir köşede yalanmakta olan uğursuz bir kara kedi. Sen kendini dahil herkes eniştenin katlinde parmağın var diye şüpheleniyor senden. Kedi yalanmayı bıraktı da bir an sihirli gözleriyle göz göze geldik. Ahalisi şımarttığı için küstah olur bu İstanbul'un kedisi, bilirsiniz. Kocaman kara gözlerinin kapakları yarı düşük durduğu için sürekli uykulu gözüken İmam Efendi'yi evinde değil mahalle camiinin avlusunda gördüm. Ve mahkemede şehadet etmenin ne zaman zaruri, ne zaman ihtiyari olduğunu bu pek yaygın hukuki soruyu yönelttim. Ve mağrur bir edayla verdiği cevabı ilk defa duyuyormuş gibi kaşlarımı kaldırarak dinledim. Bir hadisede başka şahitlerin bulunması halinde şahitlik ihtiyaridir diye açıkladı İmam Efendi. Ama tek şahit olması durumunda Allah'ın emriydi tanıklık etmek.